Ayrım 4. Sayfa 51. Kovboy amca. İnsanın bir cebinde tabancası, bir cebinde taşıma belgesi. Ühü, bambaşka oluyor be. Ne bileyim, ben iki kişi birden mi oldum ne? Yaşamımda hiç tabanca taşımamıştım ki. Belgeyi veren komiser, hayırlı uğurlu olsun efendim dediğinde bile işin ayırdığında değildim. Hatta tabancayı satın aldığım yerdeki görevli, efendim hediye paketi mi yapılacak deyince hemen tabancayı o cici kutusunun ortasındaki oyuktan çıkardım. Şunun şarjörünü de doldur bakalım delikanlı dedim. Şarjörü doldurdu, sürdü satıcı delikanlı. Elindeki bezle tabancamı bir kez daha parlattı ve uzattı. O da aynı şeyi söyledi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Baktım şöyle tabancama. Üf, benim tabancam be. Bu tabanca benim. Şimdi bunu şöyle belime soktuğum gibi kalabalığın arasına karışaraktan... Yo, istersem cebime koyarım, canım isterse emniyetini de açarım. Dükkandan çıktım, şimdi ben tabancalı adamım. Yürüyüşüm de mi değişti ne? O çocukluğumda gördüğüm filmlerdeki kasabaya bir başına giren kovboy gibiyim şimdi. Nasıl yakmıştı kovboy sigarasını? Yaktım sigaramı. Nasıl dudağının ucuna yerleştirmişti o sigarayı? Yerleştirdim. Nasıl şapkasını şöyle biraz yana devirmişti? Devirdim. Nasıl gözlerini kısmıştı? Kıstım. Nasıl bacaklarını ayırmış yampiç yampiç yürüyordu? Yürümeye başladım. Kaç kiloyum ben şimdi? Kilomun iki katı. Boyum kaç? Eski boyumun üç katı. Ya kollarımdaki güç? Anlatılmaz. Çok güçlü bir adamım ben. Keşke cebimde bir tane de kürdan olsaydı. Çünkü o kovboy sigarasını ağzından püskürtüp attıktan sonra kürdan çiğnemeye başlamıştı. Kürdanın yarısı ağzının dışında. Neyse neyse, yarın da kürdan çiğnerim. O kovboy da böyle yapardı. Şayet tabancası cebinde olsaydı mutlaka tabancasının kabzasını kavrar, işaret parmağını tetiğin üzerinden çekmezdi. Yahu tabancalı erkek olmak başkaymış be. Başka bir erkeklikmiş bu. Tuh bir erkekliği bugüne dek niçin tatmamışım? İnsan kendini ne de olsa bir Rambo, bir Batman sanıyor. İki kişi durmuşlar, biraz sesli konuşuyorlar parkın kapısında. Acaba hangisi hangisine horozlanıyor? Yani kimin horozlandığını durup beklemenin anlamı var mı? Tabancanın kablosuna iyice yapışırsın, emniyetini de çıt diye açarsın, yanlarına yaklaşırsın, sorarsın. Bir durum mu var? Sordum. Önce birbirlerine baktılar, sonra bana baktılar. Ne oluyor, sen de kimsin? Der gibi ellerini salladılar. Ben tabancalı erkek adamım ya, sorumu yineledim. Bir durum mu var? Yo, dedi zayıf olanı. Ha şöyle dedim. Öteki, ne durumu olsun ki amca, dedi. Ha şöyle, yavaş sesle konuşun, birbirinize bağırmayın. Sonra karışmam da diyecektim, demedim. Biliyorum. Karışırsan ne olacak diyecekler. İşte o zaman tabancayı çekmek zorunda kalacağım. Daha ilk günden hayrını şerini görmeden. Şapkamı bir fiskeyle geriye attım. Gözlerimi daha çok kısıp gençlere baktım. Şöyle bir dönüş yaptım. Bacaklarımı ayırarak yürümeye başladım. Arkadan birinin babaya bak yahu dediğini duydum ama... Hangisi dedi anlayamadım. Bakkala istediğim gazeteyi söyledim. Bakkal uzattı. Hayır dedim, bunu koy, başka gazete ver. Aynı gazeteden mi efendim diye sordu. Kovboylar az konuşur. Salt iki gözümü kapadım açtım. Hele konuşsun bakkal efendim. İkisi de aynı gazete desin bakalım. Benim tabancam var, anladın mı bakkal efendi? Karışmam sonra. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bakkalın hemen orada iki kedi nasıl bağırıyorlar birbirlerine. Susun lan. Susmuyorlar. Susun lan. İkisi de kabarmışlar. Bir bana bakıyorlar. Bir yandan hiç duyulmamış kedi sesleri çıkarıyorlar. Lan susun. Bak sen şunlara. Bana aldırmazsınız ha? Tabancalı kovboya. Çekiverdim tabancamı. Biri bileğimi tutuverdi. Yapma amca dedi. Kediler kaçtı. Adam tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Elimdeki tabancaya baktı. Ne bakıyorsun ruhsatlı dedim. Ama kediye bey amca, bağırmasınlar, ne bağırıyorlar öyle? Şu kentteki çarpıklığa, pisliğe, sese bak be. Şöyle benim gibi 500.000 kovboy yani eli tabancalı adam sana yol mu vermedi? Basacaksın kurşunu alnına. Pencerenin altında gürültü mü etti? Basacaksın kurşunu alnına. Yukarı kattakiler tepiniyor mu? Basacaksın kurşunu alnına. Karının kızının yanında biri mi dolanıyor? Basacaksın kurşunu alnına. Bak bakalım o zaman nasıl olur memleket? Süt liman olur be. Oturdum kahvenin birine, tabancamı masanın üzerine koydum, çağırdım garsonu. Garson, amca bu ne dedi? Kör müsün ulan, tabanca dedim. Amca, masanın üzerine çakmak, tabaka, sigara paketi konur, anladım da tabancayı ilk kez görüyorum. Ne olmuş ilk kez görüyorsan? Merak etme, bundan sonra sık sık göreceksin. Çünkü hızla silahlanıyoruz. Savaş mavaş mı çıkacak bey amca? Konuşma fazla, şekeri orta kahve getir bana. Ama tam orta olsun ha. Getirdi kahveyi, bağırdım. Hani su? Su geldi, kahveden bir yudum aldım, bağırdım. Şekerli bu be. Bey amca, tabancama elimi attım, bağırdım yine. Ulan şekerliyle orta şekerli kahveyi birbirinden ayırt edemeyecek denli yaşlı mıyım ha? Yok bey amca, götürdü kahveyi, yenisini getirdi. Bir yudum aldım. İşte bak dedim, orta şekerli kahve diye buna derler. Boş yere elimi kana bulayacaktım. Garson çok şaşırmıştı. Elinizi kana mı bulayacaktınız bey amca? Yani ne ulan ne diyorsun sen? Zaten bütün cinayetler incir çekirdeğini doldurmayan şeylerden çıkmıyor mu? Çok şükür ki karşı koymadın, kahveyi değiştirdin. Yoksa... Yine elimi tabancanın üzerine koydum. Garsona, hadi bakma öyle, tabancam ruhsatlı dedim. Kahvemi içtim, kahveden çıktım ama bu kez kalabalığa karışacağım için tabancamı arka cebime koydum. İki elimi ceketin ceplerine soktum. Ceketi sağdan soldan öne doğru çekmeye başladım. Üf, kim bilir şimdi tabancanın olduğu yer nasıl kabarmıştır. Kabarmıştır ya. Yürüyorum. Şöyle bir arkama dönüp bakıyorum. İnsanlarla göz göze geliyorum. Sonra sağ elimle ceketin çıkıntı yerine tap tap vuruyorum. Yani arkamdan gelenler iyi bakın ha. Ben tabancalı bir adamım, sonra karışmam diyorum. Karışmam ya. Çıkarıp namluyu kurşuna sürdüm müydü? Emniyeti de açtım mıydı? Ya gördün mü kovboy dedi. Sen ne biçim tabancalı erkeksin? Kurşunun namlu da sürülü değil ki. Şimdi sana tabanca gerekli olsa çıkarıp tak tak tak diye sıkamayacaksın ki. Sürerim be. Çıkardım tabancamı. Onca kalabalığın içinde şaşkın bakışlar arasında namluya kurşunu sürdüm. Birkaç kişi ay ay ayman diye bağırdılar. Ben de bağırdım. Ne oluyor be size? Hiç tabanca görmediniz mi? Hiç milli maçları kazandığımız zaman dışarıya çıkmadınız mı? Ruhsatlı be bu. Ruhsatlı. Milli maç kazanma günlerinde ülkedeki bütün tabancalar ruhsatlı. Bu ay ay amanı duymuşken şöyle havaya birkaç el sıksam mı? Canım bunun cezası falan da olmasa gerek. Cezası olsa milli maçı kazandığımız günlerde hapishaneler insan almaz. Neyse neyse, tabancamın ilk kurşununu şöyle daha başka, daha önemli bir şeye saklayalım. Belli mi olur? Belki biraz sonra bindiğim taksinin sürücüsüne kızar mızarım. Ondan sonra adamın ağzının içine 10 tane kurşun. Tak tak tak. Ama dur bakalım canım, tabancamı öyle bir açılışta kutlamalıyım ki işe yarasın. Ne olacak taksi sürücüsü, yazık. İki kiracım var. Gidip birini öldüreyim, açılışı onunla yapayım. Çünkü ikisi de 2 yıldır kirayı artırmıyorlar. Artırıyorlar da benim istediğim gibi artırmıyorlar. İyi de açılışı hangisiyle yapayım? Birinin 4 çocuğu var, ötekinin hiç yok. Çocuğu hiç olmayanı öldürürsem sonra benim birikmiş kira zamlarını kim ödeyecek? En iyisi ben o 4 çocukluyu öldüreyim. Ulan sen benim istediğim zammı yapmazsın ha? Al sana, al sana. Tam ağzının içine 6 kurşun. Tak tak tak. Ya neymiş tabancalı olmak? İnsan hep şey düşünüyor. Hay Allah be. Öldürmeyi düşünüyor. Bütün tabancalılar böyle mi? Yoksa ben mi böyleyim? Daha doğrusu böyle oldum. Dün tabancam yoktu. Hiç böyle düşünmüyordum. Vay vay vay. Ne büyük bir eksiklikmiş meğer. Ha donun yok, ha tabancan yok. Ben bugün anladım bunu. Demek hep donsuz gezmişim, haberim yok. İyi de bu öldürme düşüncesi. Bilmem atabilir miyim bu düşünceyi kafamdan. Emekli Nuri Bey'i öldürsem mi acaba? Çok övünüyor kerata, çok övünüyor. Yok oğlu doktormuş, gelini doktormuş. Doktor acından ölüyor be. Yok kızının biri Amerika'daymış, bilmem ne master'ı yapmış. Eh yapmışsa yapmış, ne yani? Sen nesin ha? Memurluk yaşamında şef bile olamamışsın. Yok kızın bilmem nerede okumuş, oğlun gelinin doktormuş. Durmadan yaşam pahalılığından söz ediyorsun. Dur ben seni şu yaşam pahalılığından kurtarayım. Emekli adamsın, sana 2 kurşun yeter. Biri alından, biri şakağından. 1 kurşun bile yeter. O zaman övünmeni de duymayız. Dur dur, ben sana bir iyilik edeyim. Ya ne kötü, kuyumcunun yanından geçiyordum. Bugüne dek hiç de aklımın ucuna gelmeyen bir şey geldi. Bir ses, daha doğrusu arka cebimdeki tabanca dedi ki, gir içeri, çek beni, soy şu kuyumcuyu. Çok kolay, doldur ulan de. O doldurur. Doldurur mu acaba? Yürümek istiyorum, ayaklarım gitmiyor, geri geri gidiyor. İlle kuyumcuyu soyacağım. Oğlum yürü, yürüme. Bir anda 5 kilo altın. Artık Hayriye içinden koluna seçsin 30-40 tane bilezik, gerisini okut birilerine. Ya yakalanırsan? Yakalanmazsın. Peki ya kuyumcu karşı koyarsa? Alnının çatısına 2 kurşun. Yürü yürü, başka zaman soyarsın, gün mü yok? Sen şimdi git önce o kapıcıdan hesap sor. Sor bakalım niçin herkesten sonra senin sütünü ekmeğini getiriyor. Tabancanı al eline, gel bakalım kapıcı buraya de. Baktın ıvır zıvır, bas tetiğe, dumanını attır. Anahtarımı çıkarmadım, kapıyı çaldım. Tabancam var ya, Hayriye açsın kapıyı. Hayriye açtı kapıyı. Hani iki yana açılan kovboy kapıları olur ya. İşte o kapıdan geçer gibi geçtim içeriye. Şapkamı çıkardım, fırlattım masaya. Hayriye şaşkın. Ayakkabılarımı da havaya fırlattım birer birer. Hayriye çok şaşkın. Bacaklarımı açtım, yengeç yürüyüşü gibi gittim. Oturdum koltuğa, gözlerimi kıstım, baktım Hayriye'ye. Bir daha bir daha baktım, Hayriye de bana baktı, gürledim. Bir viski, bok iç dedi Hayriye. Beni babam çok iyi yetiştirdi. Benim babam bakkaldı. Ufacık bir bakkal dükkanı vardı. Öyle caddede köşe başında değil canım. O mahallenin ince uzun sokağının tam ortasında. Avlumuzun bir yanına küçücük bir bakkal dükkanı oturtmuştu babam. Oturtmuştu diyorum. Çünkü biz çoğu zaman evden dışarı çıkarken veya girerken sokak kapımızı değil bu bakkal dükkanını kullanırdık. Yani bakkal dükkanı sanki evimizin sokağa açılan bir odası gibiydi. Öyle vitrini, buzdolabı yoktu. Pirinç, un, fasulye, mercimek, bulgur çuvalları yan yana dizilmişti. Öyle çuvallar ağzına dek de dolu değildi. Yarımşar yarımşar. Babam ağzına dek dolu olursa Musa Efendi hiç iş yapamıyor derler sonra derdi. Camlı bir ekmek dolabı vardı. Bu yanda zeytinyağı tenekesi, karşıda gaz tenekesi dururdu. Babam peynir de satardı ama onu toptancıdan az az alırdı. Tüketti miydi yine toptancının yolunu tutardı. Bazen sucuk da satardı ama kara zeytin hiç eksik olmazdı. Böyle kocaman bir selenin içinde dururdu. Babam arada bir bu zeytinleri karıştırırdı, yani parlatırdı. Dükkanda kesme şeker, toz şeker de vardı. Çocuklar için de şeker bulundururdu. Hem de çok çok. Renk renk, koku koku. Bisküvi kocaman kutularda olurdu. Onu da tartarak satardı. Babam mahallenin namuslu bakkalıydı. Ben de öyle bilirdim. Babam namussuz muydu? Yok canım, o denli namussuz değildi. Çünkü beş vakit namazını kılardı. Kılardı da çocuklar alışveriş için geldiklerinde ne tartarsa tartsın 50 gram 100 gram çalardı. İlk tanık olduğumda çok şaşmıştım. Hayriye teyzenin oğlu Osman kuru fasulye almaya gelmişti. Bir kilo Musa amca demişti. Babam kiloyu terazinin kefesine koymuş, gazete kağıdından yapılmış kese kağıdına fasulyeyi doldurmuş, tam o sırada Osman'a ''Hadi Osman yavrum, o kavanozdan bir şeker al ye'' demişti. İşte olan da o anda olmuştu. Terazinin kilo olan kefesi yerinden kalkmamış ama babam fasulyeyi tartmıştı. Ben şaşmıştım. Sonra babam veresiye defterini eline alıp Recep sayfasını buldu. Oraya yazdığı rakamı görünce daha da çok şaşmıştım. Recep Osman'ın babasının adıydı ve babamın dükkanından veresiye alıyorlardı. Fasulyenin kilosunun kaçı olduğunu biliyordum ama babam o ederi yazmadı. 10 kuruş fazla yazdı. Yani Osman'a verdiği fasulye hem gram olarak eksikti hem de ederinden fazla yazılmıştı. Babam veresiye defterini kapadı bana, ''Oğlum ezan okunuyor, ben camiye gidiyorum. Her şeyi kaçabiliyorsun, ona göre isteyen olursa sat.'' demişti. İşte o zaman sormuştum. ''Babacığım, fasulyenin ederi değişti mi?'' ''Yo, ama sen Osmanlıların veresiye defterine 70 yazdın. Oğlum bugün daha ayın 3'ü, ay başına 27 gün var.'' dedi. Aslan be babam, tas tamam bugünün kredi kartları işlemini uyguluyordu. Peki eksik tartması? Onu bilemedim. Bilemedim ama ileride mutlaka onu da öğrenirdim. Galiba alışveriş yapanların hepsini veresiyeye yönlendirmek bu işin en doğrusu. Yoksa şu küçücük sokağın, bu küçücük bakkal dükkanı bir yıl içinde sermayeyi kediye yüklerdi. Ki babam beni ve iki abimi bu bakkal dükkanından kazandığıyla okutuyordu. Ve biraz paramız olursa evin üzerine bir kat daha çıkıp onu da kiraya vermeyi düşünüyordu. Bu konuda her gün ellerini göğe kaldırıp Allah'a dua ediyor. Şükür ya Rabbi verdiğine vereceklerine diyordu. Babacığım her Ramazan'da orucunu da tutuyordu. Acaba babam oruç ağzıyla da al o kavanozdan bir şeker Osman, al o kavanozdan bir şeker Esma diyor muydu? Diyordu. Benim tanık olduğum çocuk bu kez Hüsniye'ydi. Hüsniye pirinç alıyordu. Babam kepçeyi pirinç çuvalına daldırdı, bir elinde de kese kağıdı. O kavanozdan bir akide şekeri al kızım Hüsniye dedi. Acaba, acaba, acaba. Evet, babam eksik tarttı. O gün de cumaydı. Pirinci eksik tarttıktan sonra dükkanda abdestini aldı, gökyüzüne baktı, iki elini havaya kaldırdı. Bana haçlar nasip et Allah'ım dedi. Ezan okunduğu için hızlı hızlı camiye gitti. Ve o Ramazan ayında babam ikinci katın ilk tuğlasını koydu. Bir horoz kesti. Kestiği horozu mahallenin en yoksulu hediyenineye verdi. Horozu ben götürdüm. Babam ikinci kata başladı da hediyenine dedim. Hediyenine ellerini havaya kaldırdı. Babam için uzun uzun dua ettikten sonra... Musa Efendi'nin mekanı cennet olacak, cennet dedi. Ben okuyorum, okuyorum da yani ben de cennetlik mi olsam diye o an düşünmeye başladım. Yani babam gibi bakkal mı olsam? Peki onca okul, onca sınavlar, onca emek? Babam okumamış ama şimdiden iki katlı evi var, bakkal dükkanı var. Bir de eğer Allah nasip ederse şöyle bir külüstür araba istiyor. Canım dükkana alacaklarını onunla getirmek için, yoksa pikniklere, deniz kıyısına, şuraya buraya gitmek için değil. Adamcağız işinde kullanacak. Durup durup, ''Yüce Rabbim onu da bana nasip eyle.'' diyor. Eyler eyler, yeter ki babam dua etsin. Bir gün babamı süte su katarken gördüm. O güne dek görmemiştim. Bakkal dükkanında süt de satıyorduk. Köyden biri güğümle getiriyordu. Babam o sütü litre litre satıyordu. Kimi yarım litre alıyordu, kimi bir litre, kimi de yoğurt yapmak için alıyordu. Elbette yine veresiye. Babamın süte su kattığı gün Kadir gecesi günüydü. O gece babam öyle çok dua etti, öyle çok namaz kıldı ki başını hiç secdeden kaldırmadı. Evet evet, ben de babam gibi bakkal olmalıyım. Niye mi? Hiç babamın günahını almamalıyım. Bir kez bakkal dükkanının o arkasındaki kapalı küçücük bölmede bir şarap şişesi bulmuştum. Çok düşünmüştüm, acaba babam mı? Kendi kendime böyle bir kuşkuya düştüğüm için günaha mı giriyordum? Biz babamı evde hiç sarhoş görmemiştik. Sokağın bir alkolü vardı, şarapçı Halit. Yoksa onun şişesi miydi? Ama babam dükkanında böyle bir şişeyi alıkoymazdı ki. Neyse neyse. Sonunda babamın o isteği de oldu. Hacca gitti. O gitti diye dükkanı kapatmadık. Sırasıyla üç kardeş dükkanı bekliyorduk. Üçümüzün de okulu veya zorunlu bir işi varsa annem bekliyordu bakkal dükkanını. Acaba annem, kardeşlerim de eksik tartıyorlar mıydı? Süte su katıyorlar mıydı? Veresiye defterine fazla yazıyorlar mıydı? Annemi süte su katarken gördüm. En büyük abimin dükkanı bana devrettiği an bir çocuğun aldığı mercimeği deftere kaç lira yazdığını merak ettim. Ühü, Sadık abim babamdan daha hızlıydı. Kırklık mercimeği 55 olarak yazmıştı. Elbette kolay değildi çocuk okutmak, evin üçüncü katını çıkmak, iş içinde araba almak. Babam hacdan geldikten sonra dükkanın kapısından içeri giren çocuklar, kadınlar, erkekler hacı amca, hacı efendi diye seslenmeye başladılar. Bu hacı sözcüğü babama hemen sakalını anımsatıyordu. Sözcüğü duyar duymaz elini sakalına atıyor, sıvazlıyor, Allah şükür diye bağırıyor, sesi öteki sokaktan duyuluyordu ve babam artık hacı bakkal olmuştu. Olmuştu da acaba yine eksik tartıyor muydu, süte su katıyor muydu, deftere fazla yazıyor muydu? Deftere bakmıyordum. Dükkana çocuk gelince bir neden bulup eve çıkıyordum. Babam yapmıyordu belki ama ben yapıyordum. Çünkü ustam babamdı ve beni çok iyi yetiştirmişti. Ve babamı başka bir şey yaparken yakaladım. Sokağın dolu Şerife. Şerife'de kalça, dağlar taşlar, göğüsler, tepeler, bayırlar. Cilve kilo kilo, bakış süzgün süzgün, bacaklar düzgün düzgün. Yani bravo babama. O bakkal dükkanını, o tahta çekmeceli kasayı, o teraziyi, pirinç, mercimek, nohut çuvallarını öylece sebil gibi bırakmış, dükkanın arkasındaki daracık yere girmiş. Yalnız girmemiş, kendisiyle birlikte Dul Şerife de girmiş. Nasıl sığmışlar o ufacık yere? Yaşamımda ilk kez karşılaşıyorum. Dükkanın kapısından girdim, dükkanda kimse yok. Baba baba, ses yok. Baba baba, yine ses yok. Amanın, benim hacı babam abdest almak için o küçücük bölmeye girdiğinde kalp krizi falan geçirmesin. Perdeyi araladım. Amanın, babam bir tuhaf, Şerife bir tuhaf. İkisi de bana, beni ilk kez görüyorlarmış gibi bakıyorlar. Üstelik Şerife'nin bir göğsü Hasan Dağı gibi dışarıda. Perdeyi kapatıverdim, çıktım eve gittim. Bir gün sonra babam bana dükkanda, dört karı almak haktır oğlum dedi. Uf be, ben bakkal olmayayım da kim olsun, dört karı hakmış. Zaten çocuklarımın en gözü açığı sensin oğlum Kadir dedi. Varsın abilerin okusunlar ama bu dükkanı sana bırakacağım. Hayır, ben bakkal olmadım. Ne mi oldum? Politikacı oldum.